Ayrım 33.
Zatiorti evi yapma işine de başlamıştı. Bucak mimarının yardımıyla malzeme hesaplarını yapmış ve kahyaya baharda keresteleri taşımaya başlamasını ve tuğlalar için bir baraka yapmasını söylemişti. Böylece Allah kısmet ederse Oblomov baharda çiftliğe gidip inşaata başlayabilecekti. O zamana kadar da köylerden para toplanabilecek ve masrafları kapayabilmek için çiftlik rehine verilecekti. İlya İliç iyileştikten sonra uzun süre kasvetli günler geçirmiş, bazen saatlerce mahzun mahzun oturmuş, Zahar'ın sözlerine, bardakları kırmasına, masayı tozlu bırakmasına aldırış etmez olmuştu. Bayram günlerinde Oblomov'a çörek getiren ev sahibi kadın da onu birkaç defa gözyaşları içinde bulmuştu. Fakat zamanla acı kaderin yerine sessiz bir uyuşukluk gelmişti. İlya İliç saatlerce karın yağmasını, avluda yolda birikmesini, kümesi bahçeyi örtmesini seyrediyordu. Yine saatlerce kahve değirmeninin horultusuna, köpeğin havlamasına, Zahar'ın ayakkabıları boyamasına, saatin tiktaklarına dalıyordu. Ev sahibi kadın her zamanki gibi ara sıra odasına giriyor, bir şey satın almak lazım mı, bir şey yemek ister mi diye soruyordu. Tam o sırada çocuklar koşarak içeri giriyorlar, Oblomov kadınla nazik bir ilgisizlikle konuşuyor, çocukların dersleriyle uğraşıyor, okumalarını dinliyor, çocukların gevezeliklerine dalgın dalgın, isteksiz isteksiz gülümsüyordu. Ama dağlar yavaş yavaş aşınıyor, denizler karadan çekiliyor veya karaya doğru ilerliyor ve Oblomov zamanla normal hayatını buluyordu. Yazı, sonbaharı ve kışı tembel ve rahat geçirdi. Oblomov baharı bekliyordu. Niyeti köye gitmekti. Mart ayında adet olduğu üzere tarla kuşu biçiminde çörekler pişti. Nisan'da çift pencerelerin birer teki açıldı. Oblomov'a Neva'nın buzlarının çözüldüğünü ve baharın geldiğini söylediler. O da bahçede gezinmeye başladı. Sonra sebzeler dikildi. Bahar bayramları 1 Mayıs her zamanki merasimleriyle geçti. Koruda çay içilmeye başlandı. Yaz başında iki büyük bayramdan konuşulmaya başlandı. Biri Ivan Matveyevich'in, öteki de Oblomov'un isim günleri. Bunlar uzun uzun hazırlanılacak önemli günlerdi. Ev sahibi kadın çarşıdan güzel bir dana eti aldığı yahut nefis bir börek pişirdiği zaman "Ah, isim günlerinde de böyle bir dana bulabilsem, böyle bir börek pişirebilsem," diyordu. Hıdrellez gününde baruthane gezintisinde Kolpino'da Smolensk mezarlığındaki bayramdan uzun uzun söz edildi. Pencerelerin altında kuluçkanın guluk gulukları ve yeni piliç nesillerinin cıvıltıları duyuldu. Tavuklu, mantarlı börekler pişti. Taze hıyar turşuları yenildi. Ve nihayet sofrada çilek, ahududu göründü. Ev sahibi Oblomov'a, "İşkembe artık o kadar iyi değil. Dün iki bağına 70 kapik istediler. Hem de ufacık şeyler. Ama taze somon balığı var. İsterseniz her gün soğuk balık çorbası yapabilirim," dedi. Madame Pişenitsin'lerin evinde yemekler nefisti. Sadece Agafya Matveyevna ideal bir ev kadını olduğu için değil, biraz da kardeşi yiyecek konusunda zevkine pek düşkün olduğu için. Ivan Matveyevich elbisesine, çamaşırlarına hiç bakmazdı. Yıllarca aynı elbiseyi giyerdi. Yenisini almak için para sarf etmek ona çok zor gelirdi. Elbisesini hiçbir zaman özene bezene asmaz, çuval gibi kaldırıp bir yana atardı. İç çamaşırlarını işçiler gibi yalnız cumartesi günleri değiştirirdi. Fakat yiyecek konusunda paraya acımazdı. Memuriyete girdiği zaman kendi kendine şöyle bir mantık yürütmüştü. Kimse insanın karnındakini görmez ve dedikodusunu etmez. Ama kalın bir saat zinciri, yeni bir ceket, parlak kunduralar herkesin diline düşer. İşte bu sebeple Pişenitsin'lerde dananın, balığın, çilin en iyisi yenirdi. Bazen pazara kendisi gider, bir av köpeği gibi dört tarafı koklayarak yürür ve horozların en besilisini bulup paltosunun altında eve getirirdi. Hindi için verdiği 4 rubleye acımaz, şarabın en iyisini satın alır ve kilit altında saklardı. Ama sofrada kimsenin evde yapılmış vodkadan başka içki gördüğü yoktu. Şarabı yukarıda kendi odasında içerdi. Tarantiyev'le balığa gittiği zaman paltosunun altında nefis bir şişe madera getirir, lokantada çaya kendi romunu katardı. Nehirlerin getirdiği çamurlarla deniz dibinin yükselmesi, dağların aşınması her yerde olduğu gibi Anisya'nın hayatında da oluyordu. Ev sahibi kadınla aralarındaki sevgi çözülmez bir bağ ve sonunda bir hayat birliği haline gelmişti. Oblomov ev sahibi kadının candan ilgisini görerek bir gün ona şakadan yemek işlerini büsbütün kendi üzerine almasını ve onu bütün bu sıkıntılardan kurtarmasını rica etti. Kadının yüzü sevinçle parladı. Anlayışlı bir edayla gülümsedi. Böylece iş alanı genişlemişti. Bir ev yerine iki evi, daha doğrusu büyük bir tek evi kendisi yönetecekti. Anisya da onun emrine giriyordu. Kardeşiyle görüştü. Ertesi gün Oblomov'un mutfağı Agafya Matveyevna'nın mutfağıyla tanıştı. Gümüş takımlar, tabaklar onun dolabına konuldu ve Akulina aşçılıktan kümes ve sebze bahçesi bakımına verildi. Şimdi artık her şeyin ölçüsü genişlemişti. Çay, şeker ve erzak bol bol alınıyor. Reçel, turşu işleri alabildiğine kabarıyordu. Agafya Matveyevna'nın cüssesi bile büyümüş gibiydi. Anisya kollarını kartal kanatları gibi açarak ırmak gibi akmaya başlamıştı. Oblomov öğle yemeğini saat 3'te bütün aileyle birlikte yiyordu. Yalnız ev sahibinin kardeşi daireden çok geç döndüğü için yemeğini yalnız başına ve çok kere mutfakta yiyordu. Çayı ve kahveyi Oblomov'a artık Zahar değil, doğrudan doğruya ev sahibi kadın getiriyordu. Zahar'a canı istediği zaman odanın tozunu almak kalıyordu. Canı istemediği zaman Anisya bir kasırga gibi odaya giriyor ve yarı toz beziyle, yarı elleriyle ve hatta biraz da burnuyla bir anda her şeyi silip süpürüyor, yerli yerine koyup çıkıyordu. Oblomov bahçeye çıktığı zaman Agafya Matveyevna da bazen odaya giriyor, her şeyi yerli yerinde görmezse başını sallıyor, kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor, yastıkları kabartıncaya kadar dövüyor, yastık yüzlerine bir göz atıp bunları değiştirmeli diyerek hemen çıkarıyor, pencerelerinin tozunu alıyor ve odadan çıkmadan önce kanepenin arkasını yokluyordu. Denizin dolması, dağların aşınması gibi ağır değişmeler Agafya Matveyevna'nın hayatında da oluyordu. Ama hiç kimse ve hele kendisi bunun hiç farkına varmıyordu. Bu değişme ancak türlü türlü beklenmedik sonuçlarla belli oldu. Acaba niçin geçen yıl ve daha önceleri bugünkü kadın değildi? Eskiden kızartma yanınca, balık fazla haşlanınca, çorbanın sebzesi unutulunca Akulina'yı soğukkanlılıkla ve kayıtsızlıkla azarlayıp geçerdi. Şimdi ise böyle bir şey oldu mu derhal sofradan fırlayıp kalkıyor, mutfağa koşuyor, Akulina'ya acı acı sistemler ediyor, hatta ona Anisya'ya küsüyor ve ertesi gün sebzelerin çorbaya konmasına, balığın iyi haşlanmasına kendisi bakıyordu. Niçin böyle oluyordu? Belki diyeceksiniz, kadın bütün çalışma gücüyle ve gururuyla sarıldığı ev işlerindeki kusurları bir yabancının görmesinden utanıyordu. Çok doğru. Fakat niçin eskiden akşam saat 8'i geçince gözlerini zor açık tutarken ve saat 9'da çocukları yatırdıktan mutfakta ateş sönmüş mü, bacalar kapanmış mı, her şey yolunda mı diye yokladıktan sonra yatıp sabahın saat 6'sına kadar evin içinde top patlasa uyanmazken şimdi Oblomov tiyatroya ya da Ivan Gerasimovich'lere gidip geç geldiği zaman bir türlü uyuyamıyordu? Bir sağa bir sola dönüyor, haç çıkarıyor, içini çekiyor, gözlerini kapıyor fakat uykusu bir türlü gelmiyordu. Sokakta bir gürültü olur olmaz başını kaldırıyor, bazen yataktan fırlıyor, pencerenin kanadını açıp acaba gelen o mu diye etrafı dinliyordu. Sokak kapısı çalınır çalınmaz atkısını omzuna alıp mutfağa koşarak Zahar'ı yahut Anisya'yı uyandırıyor, kapıya gönderiyordu. Diyeceksiniz ki Agafya Matveyevna titiz bir ev kadınıdır. İstemez ki evinde düzensizlik olsun. Kiracısı sokakta sarhoş kapıcıyı uyandırıncaya kadar kapıyı çalsın ve çocukları uyandırsın. Evet, çok doğru. Fakat acaba niçin Oblomov hasta olduğu zaman odasına kimseyi bırakmaz, döşemeye halılar, keçeler serer, pencereleri kapar, Maşa yahut Vanya kahkahayla gülse yahut bir yaygara koparsa o kadar nazik, o kadar iyi kalpli olduğu halde yaman bir öfkeye kapılırdı? Niçin Zahara ve Anisya'ya güvenmeyerek bütün gece yanında oturur ve gözlerini ondan ayırmazdı? Sabah erken kilisenin çanları çalınınca hemen mantosunu giyer, bir kağıdın üstüne büyük harflerle İlya yazarak kiliseye koşar ve kağıdı papaza vererek hasta bir adam için dua etmesini ister, karanlık bir köşede diz çöker, yüzünü yerlere kapayarak uzun zaman orada kalırdı. Sonra pazara, oradan da acele acele eve koşar, Oblomov'un kapısına gelir ve Anisya'ya fısıltıyla ''Nasıl oldu?'' diye sorardı. Diyeceksiniz ki bu da kadınlığın tabiatındaki merhamet ve şefkat duygularından geliyordu. Çok güzel. Ama Oblomov'un iyileştikten sonra bütün kış mahzun mahzun durduğunu, onunla konuşmadığını, odasına hiç bakmadığını, işlerine, hareketlerine ilgi göstermediğini, onunla gülüp şakalaşmadığını görünce niçin zayıfladı? Dünyasından soğudu ve hiçbir şeye bakmaz oldu. Kahve öğütürken ne yaptığını bilmez yahut içine o kadar şikore katardı ki kahve içilmez olurdu. Kendisi ağzının tadını kaybettiği için bunun farkına bile varmazdı. Akulina balığı yarı çiğ, yarı pişmiş sofraya getirir. İvan Matveyevich homurdanarak kalkar giderdi. Agafya Matveyevna taş kesilmiş gibi durur, hiçbir şeyin farkına varmazdı. Eskiden hiç kimse onu düşünceli görmemişti. Tabiatında böyle bir şey yoktu. Hep hareket halinde bulunur, her şeye göz kulak olurdu. Şimdi ise bazen havan kucağında uyumuş gibi hareketsiz duruyor, sonra birdenbire havanı öyle bir kuvvetle dövmeye başlıyordu ki köpek kapı kırılıyor sanarak havlıyordu. Ama Oblomov biraz canlanıp da kibarca gülümsemeye, ona eskisi gibi bakmaya, kapı aralığından hareketlerini gözetlemeye, onunla şakalaşmaya başlar başlamaz tekrar zindeleşti. Eskisi gibi neşeyle, canlılıkla işine sarıldı. Yalnız küçük bir farkla. Eskiden sağlam yapılı bir makine gibi bütün gün rahat, düzenli çalışırdı. Yavaş yavaş yürür, sakin bir sesle konuşur, kahveyi öğütür, kelle şekerini kırar, elekten bir şeyler geçirir, örgüsünü ele alır, şişi bir saatin rakkası gibi gidip gelir. Oturduğu yerden ağır ağır kalkar, mutfağa giderken durur, dolabı açar, bir şey alır götürür ve bütün bunları bir makine gibi yapardı. İlya İliç'in aileye katıldığı günden beri ise havan dövmesi, elek elemesi başka türlü olmuştu. Örgüsünü hemen hemen unutmuştu. Oturup örmeye başladığı zaman Oblomov zahardan kahve isteyince kendisi hemen mutfağa koşar, nişan alır gibi dikkatle etrafına bakar, kaşığı kavrayıp 3 kaşık kahve çıkarır, ışıkta iyice gözden geçirir, sonra kaymağın kalın olmasına dikkat ederdi. Oblomov'un sevdiği yemek pişiyorsa ocağa gider, tencerenin kapağını kaldırır, koklar, tadar, nihayet kendi eliyle tencereyi ateşte tutardı. Oblomov için havanda bir şey döyerken yahut rendelerken işe öyle canla başla sarılırdı ki kanter içinde kalırdı. Bütün ev işleri onun için yeni bir anlam kazanmıştı. İlya için rahatı ve keyfi her şeyden önce gelirdi. Eskiden bunlar bir ödev, şimdi ise bir zevkti. Hayatı kendine göre bir değişiklik, bir zenginlik kazanmıştı. Ama kendisi içinde olup bitenin farkında değildi. Hiçbir şey düşünmeden bu tatlı köleliği olduğu gibi kabul ediyor, ona karşı koymamakla beraber fazla ileri de gitmiyor, heyecana kapılmıyor, geleceğe ait hayaller kurmuyor, sinirlerini işe karıştırmıyordu. Sanki birdenbire başka bir dine iman etmiş, ne olduğunu anlamak, kaidelerini bilmek bile istemeden ibadetini yapıyor. Verilen emirleri körü körüne yerine getiriyordu. Bu yeni iman ona nasılsa gelmiş, hiç aramadığı, beklemediği bir bulut gibi onu sarıvermişti. Oblomov'a aşık olmak, onun için soğuk olmak yahut zehirli sıtmaya yakalanmak gibi bir şey olmuştu. Kendisi farkında değildi. Birisi ona bunu söylese yeni bir şey duymuş gibi olacak, gülümseyecek ve kızaracaktı. Oblomov'a hizmet etmeyi bir ödev olarak kendiliğinden sessizce benimsemişti. Gömleklerini ayrı ayrı tanır, çoraplarının deliklerini sayar, hangi ayakla yataktan çıktığını, gözünde ne zaman arpacık çıkacağını, hangi yemekleri sevdiğini, bunlardan kaç tabak yiyeceğini bilirdi. Keyifli midir, dertli midir, az mı, çok mu uyumuştur hemen fark ederdi. Sanki bütün hayatı boyunca onu incelemişti. Fakat bütün bunları niçin bildiğine şaşmaz, Oblomov'un kendisi için ne olduğunu, niçin bu kadar zahmete girdiğini düşünmezdi. Onu seviyor musun diye sorsalar, gülümseyerek evet der, fakat Oblomov evinde ancak bir hafta kalmış da olsa yine aynı cevabı verirdi. Niçin bunca insan arasında onu sevmişti? Niçin aşksız evlenmiş, 30 yaşına kadar aşksız yaşamış da şimdi birdenbire aşka düşmüştü? Her ne kadar aşkın ele avuca sığmaz bir şey, insanı durup dururken hasta eden bir illet olduğu söylenirse de onun da her şey gibi kendine göre sebepleri ve kanunları vardır. Bu kanunlar henüz layıkıyla incelenememiştir. Çünkü aşka düşen bir insanın kendi ruhunda filizlenen bu duyguyu, gözlerini kapayan büyüyü bir bilgin gözüyle seyretmeye vakti yoktur. Kalbinin ne zaman ve nasıl hızla çarpmaya başladığını, nasıl birdenbire kendini feda edebilecek kadar güçlü bir bağla bağlandığını, nasıl kendini unutup sevgisiyle bir olduğunu, zekasının nasıl uyuştuğunu veya alabildiğine inceldiğini, iradesinin, düşüncesinin nasıl esir olduğunu, dizlerinin nasıl titrediğini, ateşinin nasıl yükselip gözlerinin nasıl yaşla dolduğunu göremez. Agafya Matveyevna daha önce Oblomov'a benzer kimse görmemiş. Görse de uzaktan görmüştü. Onun gibileri sevebilirdi. Ama onlar başka bir alemde yaşıyorlardı. Kendini onlara yakıştıracak bir fırsat çıkmıyordu. İlya İliç, kocası Katip Pişenitsin gibi kısa adımlarla acele acele yürümüyor, durup dinlenmeden evrak yazmıyor, daireye geç kalacağı diye ödü kopmuyordu. İnsanı hep bir şey bekleyerek neredeyse semerleyip sırtına binecekmiş gibi bakmıyordu. O her şeye ve herkese sanki kendisine saygı gösterilmesini istermiş gibi korkusuzca, dosdoğru bakıyordu. Yüzü kaba ve kırmızı değil, yumuşak ve güzeldi. Elleri, kardeşinin elleri gibi kırmızı ve titrek değil, küçük ve beyazdı. Oturuşu, bacak bacak üstüne atışı, başını avuçları içine alışı ne kadar sakin, ne kadar rahat ve zarifti. Kardeşinden, Tarantiyev'den başka türlü bir konuşması vardı. Söylediklerinin çoğunu anlayamazdı ama sözlerinin çok derin, çok güzel olduğunu hissederdi. Onun anladığı şeyleri bile Oblomov herkesten başka türlü söylerdi. İnce ince çamaşırlar giyer, her günde değiştirirdi. Kokulu sabunla yıkanır, tırnaklarını temiz tutardı. Her şey ne kadar temiz ve sevimliydi. Çalışmaya ihtiyacı yoktu. Kendisi hiçbir şey yapmaz, bütün işlerini başkaları görürdü. Emrinde Zahar ve Zahar gibi 300 kişi daha vardı. O kibar bir beyzadeydi. Parlak ve gösterişliydi. Ne kadar da nazikti. Yürüyüşü, hareketleri ne kadar tatlıydı. Eli kadife gibi yumuşacıktı. Halbuki kocasınınkinin dokunuşu vuruştan farksızdı. İnsana bakmasında ve konuşmasında öyle bir kibarlık, öyle bir incelik vardı ki. Kadın bütün bunları düşünerek, bilerek sevmiyordu. Fakat herhangi bir kimse, Oblomov'un onun hayatına girmekle ruhunda yaptığı etkiyi açıklamaya kalksa ancak böyle açıklardı. İlya İliç bu eve yerleşmesinin, ev sahibinin kardeşinden günde artık eskisinin 3 misli kemik yemeye başlayan köpeğe varıncaya kadar herkes için ne demek olduğunu anlıyordu. Fakat işlerin ne kadar ileri gittiğini, ev sahibinin kalbinde ne umulmadık bir yer kazandığını fark etmiyordu. Yemek, çamaşır ve oda işlerinde gösterdiği telaşlı ilgiyi tabiatının bir özelliği sayıyordu. Bu tarafını zaten ilk konuşmalarında Akulina ansızın odaya çırpınan bir horoz getirip de Agafya Matveyevna'nın aşçısının bu yersiz işgüzarlığına kızmasına rağmen yine de satılacak horozun o değil, kurşuni benekli horoz olduğunu söylemeye fırsat bulduğu zaman anlamıştı. Agafya Matveyevna'nın Oblomov'a cilve yapmasına, içinde olup bitenlerden en büyük bir işaret vermesine imkan yoktu. Çünkü bunların kendisi de farkında değildi. Son zamanlara kadar başına böyle hallerin hiç gelmediğini düşünemiyordu. Aşk onda kayıtsız şartsız bir bağlanma şeklinde kendini gösteriyordu. Oblomov onun kendisine karşı takındığı tavırların gerçek anlamını kavrayamıyor. Bunları tabiatının bir özelliği olarak görüyordu. Kadının bu kadar tabii, bu kadar feragatlı bir bağlanışı kendisi için olduğu kadar Oblomov ve başkaları için de bir sırdı. Bu bağlanışta bir çıkar kaygısı bulunamazdı. Çünkü kiliseye mumlar dikip Oblomov'un iyileşmesine dua ederken Oblomov'un bundan hiç haberi olmazdı. Başucunda oturup sabahlara kadar uyumadığında kimseler bilmezdi. Oblomov'un ona karşı davranışı daha basitti. Agafya Matveyevna durmadan gidip gelen dirsekleri, gayreti, dikkati, mutfaktan kilere, kilerden mahzene gidip gelmeleri, kusursuz ev kadınlığıyla Oblomov için çocukluğunda baba evinde zihnine yerleşmiş olan o rahat, o değişmez ev hayatının canlı bir örneğiydi. Babası, dedesi, bütün ailesi ve misafirleri kendileri rahat bir tembellik içinde otururken ve yatarken evin içinde onları durmadan kollayan uyanık gözler ve durmadan çalışan, çamaşırları yıkayan, yiyecek içecekleri hazırlayan, onları giydiren, yatıran, öldükleri zaman gözlerini kapayacak olan eller bulunduğunu bilirlerdi. Oblomov şimdi de kanepesinde rahat rahat otururken onun hayatı için yapılan işleri, didinmeleri, gidip gelmeleri görüyordu ve biliyordu ki yarın güneş doğmasa, gökyüzü görünmez olsa, dünya sele suya batsa gene de sofrasına çorba ve kızartma gelecek. Çamaşırı tertemiz olacak, duvarın örümcekleri alınacak ve bütün bunları onun ruhu bile duymayacaktı. Canının ne istediğini düşünmek zahmetine bile girmeden başkaları keşfedecek ve hazırlayıp önüne getirecekti. Hem de getiren eller Zahar'ın kirli elleri değil, beyaz ve temiz eller. Dirseklere kadar çıplak kollar olacak. Karşısında tembel ve kaba bir surat değil, sevimli, neşeli bir yüz, bağlılık dolu bir gülümseme görecekti. Oblomov'un ev sahibiyle dostluğu günden güne artıyordu. Ama ona aşık olmak aklından bile geçmiyordu. Aşk onun için artık kızamığa, çiçeğe, sıtmaya tutulmak gibi bir şeydi. Aklına gelince ürperiyordu. Agafya Matveyevna'ya gittikçe artan bir yakınlık duyması, sevgiyle ilgisi olmayan, sadece bir insanın ateş karşısında yavaş yavaş ısınması gibi bir şeydi. Yemekten sonra bazen onun odasında bir süre kalır, piposunu içer, sofra takımlarını kaldırmasını, fincanları, özellikle kendi fincanını çıkarıp dikkatle yıkamasını, kurulamasını, içine kahve döküp herkesten önce kendisine özene özene vermesini seyrederdi. Kapı aralık kalınca gözleri dolgun boynuna, yuvarlak dirseklerine takılır, kapı uzun bir süre kapalı kalırsa gidip ayağıyla yavaşça açar, onunla şakalaşır ya da çocuklarla oynardı. Bununla beraber onu görmediği sabahlar hiç de aramazdı. Yemekten sonra çok defa kendi odasına gidip 2 saat kadar uyurdu. Fakat uyanır uyanmaz çayının hazır olacağını da bilirdi. Asıl mesele de bütün bunların rahatlık içinde yapılmasıydı. Oblomov'un kalbinde hiçbir üzüntü yoktu. Agafya'yı göremeyecek miyim, görecek miyim, acaba ne düşünüyor, ona ne söyleyeceğim falan diye sorarsa ne cevap vereceğim, yüzüme nasıl bakacak gibi üzüntülere, meraklara düşmüyordu. Uykusuz gecelerden, acı tatlı gözyaşlarından eser yoktu. Piposunu içip onu seyrediyor, bazen bir şey söylüyor, bazen söylemiyordu. İçinde üzüntü, karartı yoktu. Hiçbir şey beklemiyor, hiçbir yere girmek istemiyor, her istediğini bulmuş gibi yaşıyordu. Agafya Matveyevna onu hiçbir işe sürüklemiyor, ondan hiçbir şey istemiyordu. Oblomov'un ruhunda tutkular, istekler, kahramanlık tasarıları doğmuyordu. Zamanın geçişine, ömrünün boşuna harcanmasına, iyi kötü hiçbir iş yapmadığına, bir ot gibi yaşadığına hayıflanmıyordu. Sanki görünmez bir el onu değerli bir çiçek gibi bir saksıya koymuş, soğuktan, sıcaktan, yağmurdan koruyor ve şefkatle besliyordu. Oblomov, iğneyi burnunuzun önünde amma da çabuk işletiyorsunuz Agafya Matveyevna. Gömleğinizi burnunuza dikeceksiniz diye ödüm kopuyor. Kadın gülümsedi. Kendi kendine konuşuyor gibi. Şimdi dikişi bitiriyorum, yemek yiyeceğiz dedi. Ne yemeği var? Lahana turşusuyla somon balığı. Mersin balığı bulamadık, bütün dükkanlara baktım. Kardeşim de aradı, bir yerde yoktu. Ama Karetne'de bir tüccar ısmarlamış. Tutarlarsa balıkçı bize bir parça ayıracak. Dana kızartması da var. Aa, bir de mısır tavası. Mükemmel. Bunu düşündüğünüze çok memnun oldum Agafya Matveyevna. İnşallah Anisi'yi unutmamıştır. Hiç yakasını bırakır mıyım? Mutfağın kapısını açarak, bakın kızarıyor, neredeyse hazır olur. Kadın dikişini bitirdi. Her şeyi toplayıp yatak odasına götürdü. Oblomov bu çeşit konuşmalarla ona ısınmak için bir ateşe yaklaşır gibi gittikçe daha fazla sokuluyordu. Bir gün o kadar fazla sokuldu ki az kalsın bir yangın, hiç değilse bir tutuşma oluverecekti. Odasında bir aşağı bir yukarı yürürken kapıdan Agafya Matveyevna'nın dirseklerinin müthiş bir hızla işlediğini gördü. Yanına giderek ''Hep iş, hep iş, ne yapıyorsunuz böyle?'' dedi. ''Şikore dövüyorum.'' Oblomov kolunu tutup onu işinden alıkoymaya çalışarak ''Ya sizi bırakmazsam?'' dedi. ''Bırakın, daha şeker de kıracağım, çöreğiniz için şarap da çıkacak.'' Oblomov kolunu bırakmıyor ve yüzünü arkasından boynuna yaklaştırıyordu. Size bir şey soracağım. Sizi sevecek olsam ne olur? Kadın gülümsedi. Oblomov tekrar sordu. Siz de beni sever miydiniz? Neden sevmeyeyim? İnsanların birbirini sevmesi Tanrı'nın emri. Ya sizi öpersem? Oblomov bunu derken kadına o kadar yaklaştı ki Agafya Matveyevna sıcak nefesini yanağında duydu. Daha bayram gelmedi. Hayır, şimdi öpüşelim. İnşallah Paskalya'ya kadar ölmeyiz, o zaman öpüşürüz. Bunu söylerken halinde hiçbir telaş, hiçbir şaşkınlık yoktu. Yuları takılan bir at gibi dimdik ve sakin duruyordu. Oblomov boynundan hafif öptü. Aman dikkat edin, şikore dökülecek. Çöreğinize ne koyarım sonra? Zararı yok. Hırkanıza ne olmuş? Bakın bir leke daha.